Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Senin ile cehenneme giderim. Hayat böyle güzel geçiyor. Tesla'nın sunduğu Odadaki Fil başlıyor. Selam doktor, nasılsın?
İyiyim Fatih, sen nasılsın?
Giriş jingle'ımı beğendin mi?
Harika olmuş.
Kimin biliyor musun?
Hayır, bilmiyorum.
Bilmiyorsun. Sen de tam bir Şevval Şahin'sin.
Peki.
Yani bence bunları bilmemek kabul edilemez.
Yani şimdi Şevval Şahin mi savunacağız? Onu mu diyorsun? Bana illa bunu mu yaptıracaksın?
Şeyma Subaşı'nı savunuyordum. Artık canım da sıkılmıştı yani. Yeni bir challenge istiyordum. Artık yani Şeyma Subaşı savunmak da kolay bir şeye dönüştü. Şevval evet. Şahin bana yardıma koştu gibi bir şey oldu yani. Yıllarca Şevval Şahin savunabilirim gibi hissediyorum kendimi.
Ama cidden savunulur ya. Yani savunulması lazım. Çok büyük haksızlık ettiler kadına.
Bilmeyen azdır ama yine de bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. CNN Türk'te Sorgu Sual adında bir programda iki tane kadın Türkiye güzeli Şevval Şahin'e sorular soruyor. Şevval Şahin de bunları bilemediği için linç ediliyor ve rezil ediliyor gibi bir durum var. Bu arada Şevval Şahin de ilkokul birden sonra Türkiye'yi terk etmiş, yani yurt dışında okumuş. Onun için bizim eğitimimizden geçmemiş. Yani bizim için 2 kere 2, 4 olan şeyler onun için o kadar da yok. Yine de bir dinletelim. Herhalde bir dakika falan bir şey. Üzerine bir konuşalım.
Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz? Yani biliyorumdur ama şu an aklıma gelmiyor açıkçası. Bunları... İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz? Eskiden çok iyi biliyordum. Birinci sınıfı burada bitirdiğim için. İlk kıtası aklınızda mı mesela? Evet, aklımda. Söyleyebilir misiniz? Söylememe gerek yok şu an. Kim yazdı onu biliyor musunuz? İstiklal Marşı'nı. Evet. Kim yazmıştı? Mehmet Akif Ersoy.
Keşke Tarkan dese.
Türkiye'de kaç coğrafi bölge var? Pass.
Pass.
Fahrettin Koca kimdir, tanıyor musunuz? Kopya çekmeyelim. Yasin. Bir saniye.
Olay bu. Bunun evet. Üzerine Twitter'da falan ortalık yıkıldı. Sen nasıl bu soruları bilmezsin diye. Bir de insanlar biraz şeyi çok seviyor. Çoğu kişi çok az şey biliyor. Ama bildiği bir şey denk geldiği zaman ve onu birisi bilemediği zaman bunu konuşmak inanılmaz mutlu ediyor insanları. İnsanlar kendilerini bedavadan entelektüel hissediyor. Çünkü bu sokak röportajlarında da oluyor mesela. İşte birine bir mikrofon uzatıp sorular soruyorlar. Çok böyle basit, çok aptal cevaplar çıkıyor. Millet bu içeriklere bayılıyor çünkü şey yani çok hoşuna gidiyor. Ben biliyorum bunları. Bu salak, bu gerizekalı bilmiyor.
Ben kesinlikle Şevval Şahin'in bu soruların cevaplarını bilmediğine inanmıyorum. Bence kesinlikle biliyor hepsini. Sadece orada bir böyle strese girdi. Emin olamadı çok fazla ve o yanlış cevap verme korkusundan şimdi daha da rezil olurum diye susmayı tercih etti. Üstlerine gidince de stüdyoyu terk etti, herkesin yapacağı gibi.
Evet, yani şöyle olmuş olabilir. Bu sorulardan hiçbirisini süper bilmiyorduk. Yani böyle adım gibi eminim seviyesinde bilmiyordur. Ama aslında biliyorduk. Şimdi işte Atatürk'ün bir sözünü söyle dediklerinde aslında vardır onun kafasında bir şeyler. Ama demiştik şimdi söylerim, yanlış söylerim.
Ya tabii canım, söyleyecek bir şey belki Atatürk'ün değil başkasının karıştırmış olacak orada. Daha da kötü olacak bir noktada. Ben en iyisi susayım demiştir. Ya da işte İstiklal Marşı'nı yani kesin biliyordur. Ama orada şimdi başlayacak korkma sönmez diye bir anda kafası karışacak. Yanlış bir şey söyleyecek.
Hepten rezil olacak. Korkma evet. Sönmez. O benim ıkıma bir çiçek falan diyecek. Falan diyecek. Hepten evet. Olay karışacak ki ben de mesela İstiklal Marşı'nı melodi olmadan okuyamıyorum. Düz şiir gibi okurken sıkıntı yaşıyorum.
Evet,
onun için böyle korkma sönmez bu şafaklarda böyle okuyabiliyorum.
Evet, ayrıca Fahrettin Koca'yı da kesin biliyordur.
Bence de biliyor işte, bence şey oldu bir noktadan sonra. Şimdi Atatürk'ün sözü soruldu, söylemeye yemedi bence. Yani çok böyle %100 doğru söyleyebileceğine emin değildi. Ya da bilmiyorum, belki de bilmiyordu onu.
Ya bu arada bilmiyorsa da bilmiyor bir noktada da aslında.
Evet, yani yurt dışında yaşamış. Dünyanın sonu değil. Neyse. İşte İstiklal Marşı'nda da bence hayal meyal bir şeyler hatırlıyordur. Ama yine hani onu da bok etmeyeyim. Bir de şey var. Bir insan programa çıkıp niye İstiklal Marşı okusun ya?
Evet ya.
Yani ben mesela bunların hepsini biliyorum. Hiçbirisine cevap vermem. Yani bana desek işte Atatürk'ün bir sözünü söyledim. Niye yani? Yani var mı bir mantığı? Teste mi aldınız beni ya da işte İstiklal Marşı oku. Okumuyorum derim ya.
Programın konsepti mi böyle?
Ya güya programın formatı buymuş. Sorular soruyorlarmış da buradaki sorular tamamen bir planlı programlı yani. Karşı tarafı çok güzelsin ama aslında sen bir cahilsin konsepti. Çünkü belli ki amaç karşı tarafın bunları bilmiyor olması. Buradaki sıkıntı art niyetli bir şekilde yapılıyor olması. Ben buna takılıyorum. İnsanlar bilmemesine takılıyor. Bence asıl ayıp olan bir insanı nasıl köşeye sıkıştırırım diye düşünüp bunun planını yapıp sonra da onu rezil etmeye çalışmak. Bundan daha büyük bir ayıp, ahlaksızlık yok bence.
Ya tabii canım, şimdi kadıncağız zaten stüdyoyu terk etti sonunda. Orada belli bir noktadan sonra gözleri falan dolmuştur sinirden. Ben de olsam bu arada ben de stres olurum. Yani gerçekten senin dediğin gibi oraya oturtsalar bana da bu soruları sorsalar cevabını bilip bilmememden bağımsız olarak zaten sinirlenirim. Sen bana niye böyle sorular soruyorsun diye. Hani neyi ispat ediyoruz şu an?
Mesela İstiklal Marşı'nı tam hatırlamıyor olabilir. Atatürk'ün sözlerini karıştırmak istememiş olabilir. Ama bence Fahrettin Koca %100 biliyordu.
Ya tabii ki de biliyordu ya.
O şeye dönüştü artık yani. İlk ikisini, üçünü bilemeyince stresten artık böyle adını soksan bilemeyecek hale getirdiler kadını.
Bir de bence şey de var birazcık. Orada strese sokan aslında sorulardan çok sana oradaki tarz ve bakışları, orada gerçekten bir sinir hissediyorsun. Sana bunu şeyle soruyor yani, sinirle soruyor. Bilme diye soruyor.
Tabii tabii yani. Şöyle sorular şöyle. İstiklal Marşı'nı biliyor musun? Oku bakayım.
Bilmiyorsun.
Oku bakayım. İşte akıl lan. Kim yazdı lan onu? Mehmet Akif Ersoy. Salak. Aptal. Peki şey, Sağlık Bakanı kim? Kim lan? Fahrettin.
Onu da bilmiyorum.
Fahrettin Koca.
Onu da bilmiyorum.
Atatürk'ün sözünü söyle bakayım. Nah söyle. Siktir tamına koy. Tarz bu yani.
Evet, gerçekten öyle. Ben bile stres oldum soruları dinlerken.
Bir de zil çalıyor köpeğe şey yapar
evet.
Gibi.
Evet.
Çın gerizekalısın.
Bir dakika, şimdi hep eleştiriyorlar bizi. Ben birazcık şu an halkın sesi olacağım.
Evet, sen hep benimle aynı fikirde olduğun için seni eleştiriyorlar evet. Ama yani ne yapalım, konuştuğumuz konularda aynı fikirdeyiz. Münazara yapmadığımız için.
Bir dakika yalnız, yani sen benimle aynı fikirdesin.
Hayır ya da.
Benim dünyamda. Benim dünyamda bu böyle işliyor, senin dünyanda da öyle işliyor.
Evet. Öyle. Ama arada bir sen kendini şey yap, ben de yapacağım.
Tamam.
Farklı açılardan bakmaya zorlanıyorum. Ben A dersen B demeye çalış.
Tamam. Şu an mesela diyeceğim ki aslında o kadar da haksız bir şey değil bence. Tartışma pozisyonu değil. Gerçekten bazı şeyleri de belki bilmek gerekiyor hayatta. Sonuçta öyle ya da böyle bu kadın işte dünyada Türkiye'yi temsil ediyor kendi sektöründe. Ve bazı şeyleri biliyor olması fena olmaz. Yani olay zaten burada aslında bilip bilmemesi, spesifik olarak bu konularda bilip bilmemesi bile değil. Hani insan ne bileyim işte televizyon programına çıkacaksın ya da işte bir şey mi yapacaksın, sana röportajlar mı yapıyorlar? Türkiye'nin hassas olan konularda, temel belirli konularda bir fikir sahibi olmaya çalışırsın. Sonuçta gündemde bir insansın. Sokakta benim gibi gezen bir insan olsan, asla kimseye cevap vermeyecek bir insan olsan bilme. Kimsenin de umurunda değil de. Hani insan ufak tefek bilir diye. Belki bence orada birazcık insanların tepkisi hani bu özensizlik tırnak içerisinde özensizliğe tepki.
Ya ne kadar naifsin. Türk halkı özensizliğe asla gelemez. Sanki Türk halkından değil de minnoş, pembe nelerden, civcivlerden bahsediyorsun sanki. Özensizliği, ya. Özensizliğe gelemez, hemen linç eder Türk halkı.
Hayır ama buradaki... Şimdi olay bilinç seviyesinde belki özensizlik olarak o tercüme etmemiştir onların duygusunda ama bence özünde yatan sinir bozan şey o. Orada bir efor sarf edip hani mesela işte İstiklal Marşı'na başladı, geldi ilk 3 cümleyi söyledi, dördüncüsünde karıştırdı. Ya kusura bakmayın ben de işte yani sonuçta sadece ilkokul 1'e kadar burada okudum, o kadar biliyorum dese böyle bir sempatiklikle bence oradan sıyrılırdı. Ama işte orada da şey devreye giriyor. Gerçekten programda çok sert soru soruyorlar.
Evet yani bir de şöyle... de tepkiler var. Bu kız Türkiye güzeli. Sen madem Türkiye'yi temsil ettin, Türkiye evet. Hakkında bilgin iyi olmalı gibi bir hikaye var ama ben orada şeyi anlamıyorum. Bu kız Türkiye'yi güzellik yarışmasında temsil etti. Yani ona bunun hesabı ancak şeyden sorulabilir. Güzellikle ilgili bir şeyden sorulabilir. O kadın özelinde söylüyorum mesela işte Şevval ama sen de işte götün göbeğin biraz büyümüş. Yani sen Türkiye'yi temsil ettin. Bu konuda kendine dikkat etmek zorundasın. Yabancılar demesin ki Bak Türkiye güzeline bak. Kilo almış. Yani bunun dışında Türkiye güzelinin böyle bir misyonu olması çok saçma geliyor bana.
O çok saçmadır da mesela bu sektör hakkında, kendi sektör hakkında sorular sorsalar. Belki işte ne bileyim, ben hiçbir fikrim yok kadının ilgi alanları konusunda. Belki işte moda ile ilgileniyorsa, belki moda tarihi hakkında bilgileri var. Ya şimdi bir anda kadın şey oldu aslında. Hani cahil damgası vuruldu kadına. Halbuki belki alakası yok. Kendi ülkesi, yani hangi ülkede yaşamış bu arada? Türkiye'den sonra nereye gitmiş biliyor muyuz?
Bilmiyorum ben. Yani şöyle bir şey var zaten. Ben olayın bu kadın cahil mi cahil değil mi noktasında hiç değilim. İnsanlar biraz orada, kavga da oradan çıkıyor. Bence önemli bir şey değil yani. Şevval Şahin cahil ya da değil, bana ne? Yani ben Türkiye'deki her cahile tek tek gidip sen cahilsin cahilsin diye laf mı edeceğim? Yani bana ne, cahil ya da değil. Benim sıkıntım art niyetli soru soran insanlar. Yoksa Şevval Şahin cahil değildir diye bas bas bağıracak bir halim yok. Bilmiyorum. Bu soruları bilmiyor olması, yani ülkenin pandemi varken Sağlık Bakanı her gün ortalıktayken adını bilmiyor olması bende de bazı kuşkular uyandırıyor.
Ama bak sana söylüyorum, orada kesin biliyor. Kesin biliyor ya, bilmemesine imkan yok.
Ha doğru, bence de biliyor, artık tıkanıyor. Mesela bunun tersini düşünelim. Mesela ben İngilizim. Ah keşke. Ve birinci sınıftan sonra Türkiye'ye geldim. Niyeyse delisikti. Sonra da ne bileyim işte 23 yaşında geri döndüm. 25 yaşında da bir İngiltere'de bir programa katıldım. İki tane adam ben çok yakışıklıyım diye. Ha bu arada ben şey oldum. Best Model of the World falan oldum. Erkeklerde. İki tane adam geldi. Ben çok yakışıklıyım diye de beni kıskanıyorlar. Beni bitirmeye and içmişler. Bu ne kadar cahil diye beni şey yapacaklar. Böyle sorular sorarlar mıydı mesela İngiltere'de?
Bilemedim şimdi. İngiltere'de sorabilirlerdi aslında. Ama böyle şakayla karışık sorarlardı sana.
Bence ama sormazlardı zaten. Ya da velev ki sordular. İngiltere Milli Marşı'nı oku dediler. Ben de dedim ki yok ya, okumayayım dedim. Şimdi evet. Hani karıştırırım ben dedim. Linç edileceğimi düşünmüyorum.
Yok canım, edilmezsin ya. Yine gerçi her yerde linç eden insan çıkar.
Ya bu boyutta şey bir kalabalık olacağını düşünmüyorum yani.
Ama şimdi bu birazcık da şeyle de ilgili. Yani sonuçta Türkiye'de bu konular önemli konular.
İşte böyle deyince şey diyorlar. Bu ülke kolay kazanılmadı. Diğer ülkeler şey gazeteden kuponla mı kazanıldı? Her ülkenin kendine göre bir zorla kazanılmıştır. Her ülkenin kendine göre bir mücadelesi olmuştur yani muhakkak.
Tamam abi, ben öyle bir şey söylemiyorum. Öyle diyorlar olabilirler. Benim dediğim sadece işte gidip de mesela ne bileyim İtalya'da da şarap bilme, Fransa'da da şarap bilmek mesela önemli olabilir. Ya da peynirlerin isimlerini bilmek önemli olabilir. Ya da işte oranın da işte genel milli marşını bilmek önemli olabilir. Başka ülkede başka...
Sen İtalyan milli marşını biliyorsun değil mi?
Biliyorum.
Şiir şeklinde okuyabilir misin?
Şiir şeklinde okuyamam. Söylemem lazım.
Sende de mi aynı sıkıntı var?
Evet.
Söyle bakalım.
Gerçekten mi şimdi? Bana bunu yaptıracaksın.
Gerçekten. Word for word.
Word for word. Söyleyemem şu an.
Söyle şey, lütfen.
Detone olurum.
Ya söyle söyle. Karizmatik bir şey bir kere. Türkiye'desin. İtalyanca konuşacaksın. Bunca program konuşmamış olman yanlış. Türkiye'de insanlar hayatlarında yurt dışına çıkmamış. Üç kelimeden iki tane İngilizce sıkıştırmaya çalışıyorlar yani. Bence bunu kullan.
Ya bırak Allah aşkına.
Kullan bunu, kullan. Hadi oku. Merak da ettim, İtalyan Milli Marşı nasıl bir şey.
Oğlum hatırlamıyorum şimdi şu tam tamına.
Resmen Şevval Şahin gibi rezil oldun.
Vallahi niye bana şey diyorsun? Hatırlıyorum, aslında okumak istemiyorum da. Ben hani şimdi bir anda iki şey arasında kaldım. Bilmiyormuş gibi rezil mi olayım, yoksa hani okuyup da mı rezil
okuyup
olayım?
Okuyup rezil ol bence.
Oğlum söylemeyeceğim ya, bırak Allah aşkına.
Yazıklar olsun. Yuu.
Evet ya.
Tamam o zaman İtalyanca herhangi bir şey söyle.
Ne söyleyeyim, sen söyle.
Şunu söyle. Şevval Şahin'i beğeniyorum ve destekliyorum.
Şevval Şahin mi piace tanto e la sostengo e la supporto nelle sue decisioni e in quello che ha fatto.
Oha, ne kadar uzun sürdü.
Uzattım birazcık, yorum kattım. Senin illa kelimesi kelimesi senin söylediğimi söyleyeceğim.
Evet tamam, o zaman şey de bir de. Fatih Akar, bu hayatta gördüğüm en seksi erkek. Bu kadar.
Fatih Akar, l'uomo più sexy al mondo che abbia mai conosciuto nella mia vita.
Islandım.
Islanırsın.
Bence bunu daha sık yapman lazım.
Tamam.
Hani bir tane söz var ya. Batı'nın tekniğini alalım ama ahlaksızlığını almayalım. Ben bu söze kıl oluyorum ya. Bu şeyden aklıma geldi. Bu İngiltere'de bunu yaparlar mıydı? Aslında bu yapılan şey ahlakla ilgili bir şey. Bence mesela İngiltere'de yapmazlardı bunu. Oranın ahlak yargılarıyla, hassasiyetleriyle bizimkiler bir aile farklı. Ben bu söze ama çok kılım.
Yani söze ben de kılım da aslında söz kendi içerisinde bir tutarlılığı olan bir söz. Niye öyle diyorsun ki? Bak yine senle hemfikir olmamak için biraz zorluyorum kendimi ama sonuçta özünde gerçekten de birazcık da düşünüyorum bunu. Sonuçta şimdi ahlaki değerleri kıyaslamak, yani sen kendi bakış açında kıyaslarsın. Sen bir de liberal bir adamsın. Herkes istediği gibi yaşasın mantığında bir adamsın. Bu toplum böyle yaşamak istiyorsa problem sensin aslında. Doğru değil mi Fatih?
Bu toplum böyle yaşamak istiyorsa o zaman o tekniği de almayacak. Çünkü olacak bir şey değil bu. Tekniğini alalım ama ahlakını almayalım. Nasıl olacak ki o? Teknik bir kültürle oluşuyor zaten. Şey gibi bir batılının keşke Rönesans olmasaydı ama biz yine böyle olsaydık demesi gibi yani. Hem pekmezim dökülmesin hem götüm s***ilmesin. Bu bizde var yani bu. Ne yardan vazgeçiyoruz ne serden vazgeçiyoruz. Bir şey istiyoruz ama karşılığında ödememiz gereken bedeli ödememek istiyoruz. Şey gibi mesela bizim kültürümüzün her yerinde var bu. Ben herkesle yatayım ama karım bakire olsun. Aslında aynısı bu. Talep aynı yani.
Pekmezim lafı nereden çıktı peki? Güzel lafmış.
Hem pekmezim dökülmesin hem götüm s***ilmesin.
Evet, nereden çıktı bu?
Duymadın mı daha önce hiç?
Hayır.
Anlamını anladın mı peki şu an?
Yani işte kafamda bir şey oluştu da anlatsan daha iyi olacak. Kafamda oluşmuş olan belki yanlıştır.
Yani güya şöyle bir hikayesi var bu sözün. Bir gün köyün ağası köy meydanına koca bir leğen pekmez getirip koyuyor. Diyor ki isteyen üstünü çıkartıp soyunup çırılçıplak bir şekilde meydana gelip bu pekmezi alıp evine götürebilir onun olur diyor. Hiç kimsenin götüremiyor. Hani herkes bizi böyle görmesin falan diye. Gece oluyor. Gece karanlığında bir tane adam komple soyunmuş köy meydanında çatlıyor pekmezi almak için eğiliyor. Tutuyor. Hop ağa arkadan buna yapıştırıyor. Bu da kalkıyor eve gitmeye çalışıyor. Ağa da arkadan yapıştırmaya devam ediyor. Adam şey diyor ağam yapma. Pekmez dökülüyor diyor. Aha da diyor ki sen de diyor hem pekmezim dökülmesini istiyorsun hem götüm s***mesin. Olmaz yani diyor.
Çok iyi lafmış. Ben kafamda apayrı hayal etmiştim nedense.
Sen nasıl hayal etmiştin?
Ne bileyim pekmezin bu işin içinde bir fonksiyonu var zannetmiştim.
Bir fonksiyonu yok. Bu değişiyor mesela işte. Hem ayrılım dökülmesin
Tamam işte okey.
falan. Değişiyor yani. Önemli olan dökülecek bir şey taşıyorsun. Birisi de sana yapıştırıyor.
Arkadan yapıştırıyordum.
Hikaye bu. Yani bence işte bu bizim kültürümüze işlemiş olan bir şey. Bir şeylerin bedelini ödemek istemiyoruz. Her şeyi istiyoruz. Olsun istiyoruz. Ama bunun bir bedeli var. O bedeli biz ödemeyelim.
Ama bak yine ben seninle hemfikir olmamak için şu an kendimi zorlayacağım. Şöyle de bir şey konuşabiliriz o zaman. Böyle bir detay da var. Sonuçta mesela şimdi sen nargile barlara gidiyor musun hiç? Bu nargile bar diyorum da nargilecilere.
Gitmedim. Yani gittim. Yani utandım yani gitmedim dedim.
Şevval Şahin oldu bir anda. Nargile nedir biliyor musun Fatih?
Biliyorum bilmiyorum. Şey gittim yani 10 sene olmuştur ama. Yani bir kere gittim öyle içtim. Daha da fazla içmişimdir bu arada yani. Ama nargileci değilim kısacası.
İşte orada da şimdi LED televizyonlar koyuyorlar. İnsan maç izliyor falan filan. Öyle ya da böyle işte orada bir batının kültürüyle sen İngiltere'ye gitsen pub'da o maçı izliyorsun. Yani futbolda zaten hani Batı'nın bir şeyi, tekniği, o bize öğrettiği bir teknik, biz de seviyoruz. Onu kendi ahlaki değerlerimize yerleştirilmiş şeklinde burada sunduk nargilecide. Bu bir sentez. Yani sana diyor ki o lafı sen bence birazcık fazla abartıyorsun. O sana diyor ki yani burada bence onun altında kısmen böyle bir antikapitalist bir laf var. Diyor ki sana sen Batı'nın tekniğini al. Ama kendi kültürünle sentezle. Çünkü orada bir kültürel emperyalizm de söz konusu olabilir. Sen de kendi yolundan sapma diyor. Hepimiz biri olmayalım, kendi kültürlerine sahip çık. Ondan sonra buradaki sahip çıkmaya çalıştığımız ahlaki değerler sahip çıkılmaya değerli mi değil mi? Bu kendi içerimizde yapacağımız bir konu. Böyle de bak hiç aptal gözükmeyecek şekilde
Evet.
bir test sunabildim.
Eğer öyle demişse yine katılmıyorum. Ama evet kendi içinde tutarlı olabilir bu.
Ama yine de sende de bir şey oldu. Şüphe uyandırdım. Kendi konunun tutarlılığı içerisinde.
Evet yani tamam diyecek bir şeyim yok. Bu arada biz de hiçbir şey yapmamış değiliz yani. Taharet musluğu.
Taharet musluğu bence gerçekten dünyanın en büyük icadı. Şaka yapmıyorum. Sarkastik bir şekilde söylemedim yani.
Yani.
Bayağı çok önemli bir icat.
Cidden dünyanın en büyük icadı diyorsan bir de üstüne bastıra bastıra sarkastik
Bastıra.
değil diyorsan senin
Sarkastik
Allah
değil de mübalağa
Allah
yapıyoruz
bin
tabii ki
türlü
de.
belanı versin.
Mübalağa yapıyoruz. Sarkastik söylemedim ama mübalağa yaptığımı da söylemek zorunda bıraktın beni. Halbuki barizdi yani mübalağa yaptım.
Valla ben de hastasıyım yani şaka maka. Bazen bir taharet musluğuna denk geliyorsun. Bir açıyorsun. İğrenç. O kadar yanlış yerlere su veriyor ve o kadar garip bir tazyiki var ki. Ya çok aşırı ya da şey gibi yani. Gidemiyor yani. Dik değil yani. Yarım.
Yarım. Tam böyle birazcık daha taziye açsan sanki çok olacak ve korkuyorsun seviyede değil mi? Böyle bir şey bırakıyor.
O çok kötü ama bazen bir denk geliyor. Oturuyorsun böyle. Hiç beklemiyorsun yani dümdüz bir gün. Belki çok mutlu değilsin. Belki bir ton problemin var. Ne bileyim anksiyeten var. Belki işin gücün iyi gitmiyor. Hiç aklına bin tane problemle tuvalete oturuyorsun. İşini bitiriyorsun. Bir açıyorsun. Hiç beklemediğin bir anda. O kadar güzel bir açı. O kadar güzel bir tazyik. Orada insan yaşama tutunuyor ya. Bazen ben bir buçuk iki dakika kalkmadığım oluyor. Yani utanmasam daha da duracağım yani.
Bu arada senin bu konudaki maceraların...
Hangi konuda?
Bu tuvalete gitme, gidememe konusunda öyle bir şey vardı sanki. Askerlikte inanılmaz bir hikayem vardı.
Evet ya. Benim çok fazla var aslında böyle. Askerliktekini anlatayım. Askerdeyim, gece 4-6 nöbetine kalktım. Ama hava -20 derece falan, abartmıyorum. Malatya'dayım. Uyandırdılar beni hadi nöbete diye. Direkt böyle yarım uykulu bir halde giyindim ettim. Götürdüler bizi kuleye, nöbet kulesine. -20 derece. Daha nöbetin 5. dakikası. 2 saat nöbet tutacağım. Öyle bir tuvaletim var ki benim. O an uyku sersemi anlamamışım uyandığım anda tuvaletim olduğunu. Normal gitmişim ve artık şey yok yani orada. Aa benim tuvaletim geldi. Ben bir tuvalete gidip geliyorum diye bir kavram yok. 2 saat orada o nöbeti tutacaksın yani. Silahınla milahınla kulede.
Evet.
Ben düşünüyorum ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Bir yarım saat falan geçti. Düşünmenin bir manası kalmayan bir an vardır ya artık. Artık bir karar alman gerekir.
Olanlar olacak.
Yapacak bir şey yok. Nöbeti bozamam. Burayı bırakıp gecenin bir vakti gidemem. Bu tuvalet yapılacak. Yapacak bir şey yok. Yanımda da buddy'm var. Yani nöbeti bir kişiyle tutuyorsun. Başka bir adam yani çocuk. Şimdi o da görecek tabii benim sıçtığımı. Onun için ona bir durumu açıklamam lazım. Düşünsene Malatya'da nöbet tutuyorum bir herifle. Herif bir anda yanında sıçmaya başlıyor. Bir de güya şey böyle yanımda tuttuğum çocuk böyle şeydi. Yani gariban falan filan bir çocuk. Ben de böyle ona göre yani biraz muhabbet ettik falan. Elit. İşte İzmir'den gelmiş mimar. Zengin çocuğu falan adamı. İşte bir anda sıçıyorum ben yanında.
Ona da ne güzel hikaye olmuştur. O da böyle anlatıyordur sağ solda. Yanımda İzmirli çocuk bir anda sıçtı diye.
Neyse gittim çocuğa. Dedim kardeşim dedim ben dedim sıçacağım. Abi dedi bence sıçma dedi.
Yapma ya deseydin.
Ben dedim sana dedim sormuyorum dedim. Sıçabilir miyim diye gelmedim dedim. Haber vermeye geldim şok olma diye dedim. Öyle bir ben dedim keyiften sıçmıyorum yani. O noktayı geçtik yani. Kesin sıçacağım. Emin misin falan dedi. Dedim çok eminim. Kuledeyiz ikimiz de. Dedim sen aşağı in. Ben dedim kulede sıçayım. Şoka girdi. Bir şey demeden indi aşağıya. Nöbette de şey bir tutuş vardır. Silahı, tüfeği. Çapraz tutuş diye bir şey vardır. Herkes görmüştür o tutuşu yani.
Evet.
Bütün nöbet öyle durman lazım. Öyle duruyorum. Bir elimi indiriyorum aşağıya. Pantolonumu indirdim. İşte donumu indirdim. Kulenin bir yüksekliği var tabii altımda. Benim belimden aşağısı gözükmüyor ama belimden yukarısı 10 numara. Nöbetteyim ben. Ayakta hiç şeyi bozmadan, çapraz tutuşu bozmadan. Ha bu arada altıma şey yaptım. Bir sürü peçete şey yaptım yere. Hafif böyle eğildim ama dışarıdan baksan aslanlar gibi tutuyorum yani nöbetimi. Pat pat pat pat pat. Sıçtım. Dedim dünya varmış ya böyle bir şey olamaz yani. Ondan sonra... Hop bir eğildim peçeteleri böyle topladım torba gibi yaptım onu. Bu arada deli gibi kar var böyle dizimize kadar. İndim aşağıya karları biraz kazdım gömdüm içine. Sonra o konu kapandı. Ama bu benim hep aklımda yani bu yaptığım iş. 1,5-2 ay sonra kışla da sirenler çalıyor. Anonslar geçiyor. İşte herkes içtima yani diyor. Bütün kışla toplanın bir konu var. Bu bütün askerliğimde bir kere oldu benim. Dedim inanılmaz önemli bir şey var. Kesin benim boku buldular. Çünkü karlar eridi. Tam oralar. Ben zaten hep aklımda. Karlar eriyince benim bok ortaya çıkacak. Sonra bunu soruşturacaklar kim sıçtı diye. Ve ben patlayacağım diye düşünüyorum. İşte girdik sıraya falan. Ama ben böyle inanamaz ya böyle boncuk boncuk terliyorum. Yani bak beyin o kadar gidiyor ki cidden aklımda çok samimiyetle söylüyorum. 2 ay önce sıçtığım bokun bulunduğu ve şu an kışla da o boku kim yaptı diye sorulduğu çağrılma sebebimizin de bu olduğuna inanıyorum. Yani o kadar dünya ile ilişkimi bırakmışım yani. Öyle bir korku içinde yaşıyorum. Neyse hiç alakasız bir şeymiş. Bu kadar yani.
Hikaye çok iyi bağlandı.
Neyse yani hiç alakasız bir şey çıktı. Birisi içki sokmuş içeceğe, o yakalanmış bilmem ne falan. İnanılmaz rahatladım. Böyle bir sıçma hikayem var. Ama aslında senin de bilmediğin bir itirafta bulunacağım.
Hadi bakalım.
Orta 3'teyiz galiba. Bir tane edebiyat hocamız var. Derse geç kalanı dövüyor. Yani zil çaldığı anda sınıfa girmen lazım. Adamdan geç girersen derse tokat atıyor. Neyse teneffüsteyiz. Tuvalete girdim ben. Yine büyük tuvaletteyiz. Yapıyorum çat çat çat çat çat bitmiyor. İlk zil çaldı. İlk zilden de herhalde 45 saniye sonra falan ikinci zil çalıyor. İçeri girmiş olman lazım. Bu adam da böyle dersi bir saniye geç girmez. İlk zilde kapının önüne geçiyor adam. İkinci zile kadar bekliyor. İkinci zil çaldığı anda kapıyı kapatıyor. İçeri girip.
Ve adam resmen tokat atmak istiyor.
Tabii canım insanlar. Adam fantezi yani bu. Adam hayatını buna adamış. Neyse ilk zil çaldı. Ben yapıyorum öyle süratlendirmeye çalışıyorum kendimi. Yok olmadı yani, bitmiyor. İkinci zilin çalmasında böyle tahminimce 20 saniye falan kaldı. Hesap yapıyorum dedim. Şu an bitirsem sınıfa hani son saniyelerde yetişirim. Yok yani tokat yemek istemiyorum dedim. Son parça çıktı çıkmadı gibi bir pozisyon var. Lav diye çektim. O son parça tam çekerken ne yazık ki düştü. Son sürat sınıfa koşuyorum. Son anda yakaladım ve girdim içeri. Oturdum. Yanımda da Kaan var. Sıra arkadaşım. Neyse işte ders başladı. Kaan dersin işte 5. dakikasında falan hadi bir bok kokusu alıyorum ben dedi. Yok abi falan dedim. Bir iki dakika sonra yok abi yok kesin yani inanılmaz bir koku var dedi. Bir şey var falan dedi. Eğildi. Koklamaya başladı. Köpek gibi herif. Koklaya koklaya geldik. Yaklaştı. Götümün dibine kadar girdi. Öf dedi. Bu ne? Altına mı sıçtın? Küçük bir parça sıçtım dedim. Kahkahalar atamıyoruz ama içimize gülüyoruz. Daha doğrusu ben gülemiyorum. O gülüyor. Benim inanılmaz moralim bozuldu. Çünkü düşünsene şimdi ortaokuldasın. Fatih altına sıçtı diye dedikodu yayılınca yani bu şeye kadar gidebilir.
Okul değiştirmeye kadar gider evet. Ki İzmir küçük yer, yetmeyebilir okul değiştirme.
Neyse ben cidden böyle hayata küstüm. İnanılmaz üzüldüm. Çünkü tırsıyorum yani. Çok üzüldüğümü görmezse başkasına da söyleyebilir. Baktı ki ben cidden çok şeyim. Aşırı böyle hani ağlayacağım neredeyse üzüntüden. Tamam dedi. Kimseye söylemeyeceğim, şey yapma dedi yani. Üzülme dedi. Sadece gülüyorum. Komik yani dedi. Sen de gül dedi. Sana dedim söylemesi kolaydı. Ben dedim nereden bileyim dedim. Söylemeyeceğini. Bence dedim söylersin. Abi dedi o zaman dedi ben de sana bir sır vereyim. Senin de elinde benim hakkımda bir koz olsun. Böylece dedi şey yaparsın. Hani rahatlarsın. Abi dedim ver. Hani ne vereceksin ki yani bunun üzerine? Abi dedi ben de dedi sabah çıkarken don bulamadım dedi. Annemin donunu giyip geldim dedim. Hadi lan dedim atıyorsun falan. Vallahi abi dedi çıt. Pantolonu böyle düğmeleri açtı bir çıkarttı. Bilmiyorum hala var mıdır öyle don. Eskiden öyle donlar vardı. Beyaz silip pamuklu. Tam ortasında şey var. İşleme, nakıştan bir gül büyük. Üstünde de bir kırmızı bir fiyonk. Bilmiyorum hala var. Bizim dönemimizde anne donuydu yani o. Harbiden herif annesinin donuyla geldi.
Neyse, adam gibi adammış o da ya.
Harbiden adam gibi adammış.
İnanılmaz ya. Hareket. Kimse yapmaz yani onu.
Tabii canım çok büyük bir hareket ve çok çok önemli bir iş adamı oldu şu
hadi
an.
Hadi ya.
Vallahi.
O da anlatıyordur belki böyle işte.
O bence anlatmıyordur.
Bu yaşa gelince onunki belki daha komik. Onun o hikayesi daha iyi bence.
Tabii onunkisi çok daha güzel. O zaman doktor, seni seviyorum.
Ben de seni seviyorum.
Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Dem denenem, dem denenem. Hiç hesapsız çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Kimin şarkısı bu?
Bilmiyorum.
Allah belanı versin.
Kimin şarkısı?
Kayahan.
Kayahan. Vallahi diyecektim Kayahan ama sonra demedim yanlıştır diye.
Şevval Şahin de bence böyle. Ama yine de deseydin kazanacaktın işte. Hayatta bazen
evet,
demek lazım.
Böyle bir şey demek lazım. İşte Şevval'e de buradan selam gönderiyoruz. Bir dahaki sefere emin değilsen de söyle.
Aynen.
Aynen kanka.
İyi geceler doktor.
İyi geceler.
Kendine iyi bak.
Sen de.
Deme saçma. Kimindi bu? Kendime kimindi? Bakarım sen hiç korkma.
Kimindi?
Oğlum sen beni hiç dinlemiyor musun? Bir iki podcast önce böyle bitirdim. Candan Erçetin dedim.
Hadi ya. Ha, doğru. Candan Erçetin.
Ya Hasan sen ne kadar iğrenç bir insansın ya. Sen bence doğru. Türk kültür hakkında bir şey öğrenmemek için özel bir çaba sarf ediyorsun.
Ya hadi Allah aşkına ya.
Ya hiç bu ya neyse iyi geceler.
İyi geceler.
Hoşçakal.